Ajans Dijital'e hoş geldiniz. Bugün elimizde insanın içini hafifçe kurcalayan bir fikir var. Belki de ben karar verdim dediğimiz an beynin içinde tek bir komuta odası çalışmıyor.
Ve bu hemen o zaman kimse hiçbir şeyden sorumlu değil gibi hızlı bir yere gitmiyor. Tom James'in kuramsal makalesinde söylediği daha dar ama daha sarsıcı. Karar dediğimiz şey algı, beden ve hareketin birlikte ürettiği bir eylem seçimi olabilir.
Dur, yani sabah kahve mi çay mı içeceğime karar verirken beynimde küçük bir yönetici oturup el kaldırmıyor mu diyorsun? Ben o küçük yöneticiyi biraz tanıdığımı sanıyordum.
James tam o sezgiye itiraz ediyor. Diyor ki biz çoğu şeyi sandviç gibi anlatıyoruz. Önce algı, sonra karar, sonra hareket. Ama beyinde bu üçü çoğu zaman sırayla değil, aynı anda birbirini iterek ve geri besleyerek çalışıyor.
Bu bana şu açıdan şaşırtıcı geliyor. Günlük dilde karar çok net bir şey. Kapıdan çıktım, mesajı gönderdim, işi kabul ettim. Bunların hepsinde içimde bir eşik aşılmış gibi hissediyorum.
O his yok sayılmıyor. James'in derdi bu hissin beyinde birebir ayrı bir parça ya da ayrı bir aşama olarak bulunmak zorunda olmaması. Mesela üniversite karar aldı deriz. Ama gerçekte toplantılar, telefonlar, imzalar, tek tek insanların işleri vardır. Üniversite sözü yararlı bir özet ama tek başına yürüyüp kapı açan bir varlık değil.
Yani karar kelimesi davranışın üstüne yapıştırdığımız iyi bir etiket olabilir. Ama etiketi söküp baktığımızda altta kaslar, duyular, bedenin konumu ve çevre var.
Aynen ama bir düzeltmeyle. Etiket değersiz değil. Kütle merkezi benzetmesi de bu yüzden önemli. Bir cismin kütle merkezi hesapta çok işe yarar fakat tek başına fiziksel kuvvet uygulamaz. Karar da davranışı anlamak için çok işe yarayabilir ama kası doğrudan harekete geçiren şey olarak düşünülmeyebilir.
Peki bunun insana faydası ne? Çünkü kulağa felsefe semineri gibi geliyor. Güzel, başım döndü, sonra eve gittim.
Faydası şu olabilir. Davranışı anlamaya çalışan araştırmalar sadece beynin hangi anında karar çıktı diye bakmak yerine bedenin çevreyle nasıl pazarlık ettiğini ölçmeye başlar. Rehabilitasyonda, spor eğitiminde, dikkat bozukluklarını anlamada ya da robot davranışında daha gerçekçi modeller doğabilir. Çünkü insan masada oturan bir beyin değil, yürüyen, bakan, uzanan, tereddüt eden bir beden.
Tehlike kısmı da var sanki. Birileri bunu karar yokmuş, özgür irade bitti diye paketleyebilir.
Orada dikkatli olmak gerekiyor. Bu makale deneysel bir bulgu sunmuyor. Şu taramada karar merkezi bulunamadı demiyor. Bilinç ya da özgür irade hakkında son hüküm de vermiyor. Önerdiği şey araştırma rotası. Eş zamanlı süreçlere bakın. Merkezi bir kontrolcü varsaymadan davranışı açıklamayı deneyin.
Yani haberin özü bir cihaz, ilaç ya da kesin sonuç değil. Bilim insanlarına soruyu başka türlü kurun diyen bir çerçeve. Peki bu ne zaman hayatımıza dokunur? Yarın sabah çayı seçerken kendimi laboratuvar faresi gibi mi izleyeceğim?
Yarın daha çok düşünme biçimine dokunur, uygulamaya değil. Bu bir ilaç ya da cihaz haberi değil. 5 yıl, 10 yıl içinde etkisi deneylerin nasıl tasarlandığında görülebilir. Belki hiç gündelik tavsiye üretmez ama bilimde bazen kavramı düzeltmek, ölçümü düzeltmenin ilk adımıdır.
Kartezyen tiyatrosu denen mesele de burada devreye giriyor değil mi? Beynin içinde her şeyi izleyen küçük bir seyirci fikri.
Evet, denetin meşhur eleştirisi. Beynin içine karar veren küçük bir kişi koyarsan, o kişinin beyninin içine de başka bir küçük kişi koyman gerekir. Bu sonsuza gider. James'in tutumlu bulduğu yol şu. Küçük yönetici arama, duyuların, hareket hazırlıklarının ve çevrenin birlikte nasıl davranış çıkardığına bak.
Bu soyut fikri somutlaştırmak için basit robot örneği de iyi. Duvara paralel giden robotu dışarıdan görünce strateji geliştirdi diyesin geliyor. Ama içeride yalnızca algılayıp tepki veren parçalar var.
İşte insan içinde soru şu. Biz robottan çok daha karmaşığız evet ama karmaşıklık otomatik olarak merkezi komutan gerektirmiyor. Bir şehirde trafik bazen tek bir kişinin emriyle değil, ışıklar, yollar, sürücüler ve alışkanlıklarla akar. Beyin-beden-çevre ilişkisi de biraz böyle düşünülüyor.
Ben yine de şunu bırakmak istemiyorum. İnsan deneyimi çok güçlü. Ben bunu istedim cümlesi bana sadece sonradan yazılmış bir masal gibi gelmiyor.
Bence de masal demek haksızlık olur. James'in en ilginç tarafı gündelik dili çöpe atmaması. Karar verdim demek ilişkilerde, hukukta, kişisel muhasebede işe yarar. Sadece sinir bilimsel açıklamada bu kelimeyi tek başına motor santrali gibi kullanmayalım diyor.
O zaman akılda kalacak cümle şu olabilir. Karar hissi gerçek bir deneyimdir. Ama beynin içinde ayrı bir karar düğmesi bulunduğunu kanıtlamaz. Evet, bu akşam yapılacak küçük şey de şu. Bir seçim anında kendini suçlamak ya da yüceltmek yerine
ortamın, bedeninin, alışkanlığının ve dikkatinin o seçime nasıl karıştığını fark et. Bu sorumluluğu silmez, davranışı daha dürüst okumaya yardım eder.
Ve bilim açısından da mesele kapanmadı. Tam tersine, soru daha iyi sorulmaya başladı. Belki de en iyi haber bu. Beynin içindeki küçük patronu aramak yerine bütün ekibin nasıl çalıştığına bakacağız.
Ajans Dijital'i takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kararlarınızın arkasındaki kalabalığı da biraz dinleyin.